Ayrım 25. 56. Bölüm. Gece yarısı mermer saraydaydım. Basamakları inerken ağır ve yoğun kokularla karşılaştım. Ölümün ta kendisinin kokusu. Karanlıkların öz suyunun, damar suyunun kokusu. Öylesine güçlü bir koku ki tüm direnmeme rağmen cildimin gözeneklerini besliyor gibi. Kan, kan selleri, iğrenç manzaralar düşündüm. Üzerinde pembemsi tepeciklerin, sulandırılmış lalin kahverengi kabukların dolaştığı koyu kırmızı bir perde. Merdivenin bitiminde çelik bir kilitle kapatılmış soğuk hava deposu kapısı benzeri bir kapıyla karşılaştım. Annemin verdiği anahtarı denedim. Dışarıda gecenin mutlak karanlığı hakimdi. Ama merdivenlerden kayan gölge beni yanıltmamıştı. Hayvan inine dönmüştü. Ağır kapı menteşeleri üzerinde döndü. Elde Glock, babamın laboratuvarına girdim. Vücudumu hoş bir serinlik sardı. O anda beni çevreleyen kabusu tanıdım. Bütün benliğimle Max Böhm'ün fotoğraflarının arasında yürüyordum. Beyaz neonlarla aydınlatılmış beyaz fayans kaplı laboratuvar, gerçek bir kadavra ormanını andırıyordu. Cesetler çengellere asılmıştı. Yanakları, yüz kaslarını, göz çukurlarını delip geçen çengellerin uçları meşhum bir ışıltıyla parıldıyordu. Bütün cesetler Hintli çocuklara aitti. Usulca sallanıyor, çengellerini hafifçe gıcırdatıyor, kahredici yaralarını gösteriyorlardı. Açık göğüs kafesleri, etleri yaran kesikler, eklemlere kazılan gölgeli yarıklar, fırlak kemik başları ve her yerde kan, göğüsleri boyayıp cilalamış gibi duran kurumuş seller. Deri çıkıntıları boyunca arabesk çizen hareketsiz taşkınlar. Yüzleri, göğüsleri, bacak aralarını lekeleyen mürekkep parıltıları. Soğuk ve dehşet tüylerimi ürpertiyordu. Elimin tüm dikkatime rağmen tetiği çekeceği duygusuna kapıldım. İşaret parmağımı savaşta yapıldığı gibi namlu boyunca uzattım. Sonra da gözlerimi dört açarak ilerlemeye çalıştım. Ortada fayanstan bir blok üzerinde kelleler vardı. Korkunun çarpıttığı, son ifadede donmuş ince yüzler. Göz çukurlarında ıstırap hileleri gibi uzun mavi halkalar. Bütün kelleler boynun altından kesilmişti. Blok boyunca yürüdüm. Öbür uçta bir uzuv yığınına rastladım. Koyu ciltli küçük kollar, İnce bacaklar birbirine karışmış, iğrenç birer girift harf dizisi oluşturmuştu. Üzerlerinde ince bir buz tabakası vardı. Kalbim ürkmüş bir hayvan gibi çarpıyordu. Birden bu korkunç yığının altında cinsel organlar gördüm. Diplerinden koparılmış oğlan kamışları, etten balıklar gibi görünen kıpkırmızı kız çocuğu vulvaları. Haykırmamak için dudaklarımı ısırdım. Sıcak bir duygu gırtlağımı doldurdu. Yaramı açmıştım. Tüm duyularım ayakta, çevreyi dinledim. Biraz daha ilerledim. Uzuvlar her biri değişik dehşetlerle birlikte yanımdan geçiyordu. Küçük taş sandukaların içinde kanlı etler vardı. Vücut parçaları çengellerin ucunda çiğ kaplı topaçlar gibi usulca dönüyordu. Anlaşılmaz korkunçluklar sergileyen ışıl ışıl asılmış scanner resimleri gördüm. Bir kavanozun dibine tıkıştırılmışçasına tek bir vücut gibi yapış yapış siyam ikizi kalpler, karaciğerler, böbrekler. Ben ilerledikçe ısı düşüyordu. Yürüye yürüye son kapıya vardım. Kilitli değildi. Kapıyı araladım. Yüreğim yerinden fırlayacak gibiydi. Ameliyathane tümüyle boştu. Ortada cam etajerlerin arasında beyaz bir aydınlık yayan, dış bükey lambanın altında ameliyat masası. Onun da üzeri boş. Bu gece kimse işkence görmeyecekti. Kafamı uzatıp içeri bir göz attım. Birden bir kumaş hışırtısı duyup başımı çevirdim. Aynı anda ensemde yoğun bir yanma hissettim. Doktor Pierre Sinisser tepeme binmiş, elindeki şırınganın iğnesini etime saplamıştı. Haykırarak geriledim. İğneyi çekip attım. Çok geç. Daha şimdiden duyularım ağırlaşmaya başlamıştı. Silahımı doğrulttum. Babam korkmuş gibi kollarını kaldırdı. Yine de yaklaşmaya, yumuşak bir sesle konuşmaya devam etti.
Kendi öz babanı ateş etmeyeceksin, değil mi Louis?
Yavaşça yaklaştı, beni gerilemek zorunda bıraktı. Glock'u kaldırmaya çabaladım ama bileğimden gücün zerresi kalmamıştı. Ameliyat masasına çarpıp sendeledim. Gözlerimi bir anda açtım. Saniyenin yüzde biri kadar bir süre uyuyakalmıştım. Beyaz ışık baş dönmemi daha da hızlandırıyordu. Cerrah sözünü sürdürdü.
Bu anı artık hayal etmeye bile cesaret edemiyordum oğul. Sen ve ben. İşleri uzun zaman önce bıraktığımız yerden alacak ve Frederick'i kurtaracağız.
Annen hislerini kontrol edemedi Louis. Kadınları bilirsin işte. O anda kapılardan birinin boğuk bir sesle kapandığını duydum. Aceleci adımlar işittim. Buzdan sislerin arasından tırnaklarını bize uzatmış annem göründü. Yüzü iğne ve bıçak yaralarıyla kaplıydı. Sendeledim. Son bir gayretle Glock'u babama çevirip tetiğe bastım. Metalin sesi birkaç santim ötedeki annemin çığlıklarının arasında yankılandı. Silahın tutukluk yaptığını anladım. Bir şimşek gibi bana silah kullanmasını öğreten Sara'nın hayalini gördüm. Tabancanın mekanizmasını oynattım. Sıkışmış mermi fırladı. Namluya mermi sürerken korkunç bir hayır duydum. Bu annemin sesi değildi. Babamınki de. O canavar elindeki parıltılı metal tırpanla karısının kellesini uçururken haykıran benim sesimdi. İkinci hayır çığlığım boğazımda düğümlendi. Glock'u elimden bıraktım. Cam şangırtıları arasında sırt üstü düştüm. Patlamalar duyuldu. Babamın göğsü binlerce kanlı parçaya bölündü. Serap gördüğümü sanıyordum. Oysa yere düşerken elinde Uzi makineli tüfek, Doktor Milan Kuriç'in cüce çingenenin baş aşağı resmini gördüm. Silahtan hala o kurtarıcı salvonun dumanı tutuyordu.
57. bölüm.
Kendime geldiğimde kan kokusu kaybolmuştu. Sarayın avlusunda sazdan bir sedire yatırmışlardı beni. Sabahın sedefimsi ışığı yayılıyor, uzaktan da ak kuzgunların çığlıklarını duyuyordum. Bu tatlı mırıltının dışında eve mutlak bir sessizlik hakimdi. Hala neler olup bittiğini kavramaya çalışırken dost bir el bir fincan çay uzattı. Milan Kuriç. Kısa kollu gömlekli, ter içinde, omzumda da Uzi yanımda oturdu. Hiç girizgaha gerek duymadan ciddi sesiyle hikayesini anlattı. Zencefilli çayı içerek dinledim. Sesi iyi geliyordu. Benim için kendi kaderimin hem parçalayıcı hem de sakinleştirici yankısı gibiydi. Milan Kuriç babamın kurbanlarındandı. 60'lı yıllarda Kuriç, Paris'i çevreleyen boş arsalarda yaşayan sayısız çingene çocuğundan biriydi. Gezgin, özgür ve mutlu. Tek kusuru öksüz olmasıydı. 1963 yılında Neoli'deki Pasteur kliniğine gönderildi. Küçük Milan topu topu 10 yaşındaydı. Pierre Senisser bacaklarının enfeksiyon kapması için zaman geçirmeden diz kapaklarının altına stafilokok mikrobu şırınga etmişti. Deney babında. Bu iş sonunda yangından maskesi düşürülmek üzere olan cerrahın temizlenmesinden sadece birkaç gün önce gerçekleştirilmişti. Oysa Kuriç sakatlığına rağmen çimlerin üzerinde sürünerek yangından kaçmayı başardı. Deney laboratuvarından sağ kurtulan sadece oydu. Birkaç hafta boyunca bir Paris hastanesinde gereken tedaviyi gördü. Sonunda tehlikeyi atlattığını ama kıkırdaklarındaki enfeksiyon nedeniyle boyunun daha fazla uzayamayacağını anlattılar. Kuriç kazara cüce olmuştu. Küçük Ron iki kat farklı olduğunu anladı. İki kat marjinal. Hem çingene hem de cüce. Küçük çocuk devlet bursuna hak kazanmıştı. Derslerine büyük bir ciddiyetle eğildi. Aç kalmış gibi okudu. Fransızcasını kusursuzca geliştirdi. Bu arada da Bulgarca, Macarca, Arnavutça öğrendi. Tabii Romanisini de geliştirdi. Halkının tarihini inceledi. Hint kökenli olduklarını anladı. Onları Avrupa'ya getiren göçün ayrıntılarını öğrendi. Kuriç tıp okumaya,
Ama mesleğini çingenelerin milyonları bulduğu yerlerde uygulamaya karar verdi. Yani Balkanlarda. Milan parlak ve kararlı bir öğrenciydi. 24 yaşında öğrenimini tamamlamış, stajını da başarıyla bitirmişti. Berlin duvarının ötesine, halkının arasına yerleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla Komünist Parti'ye yazıldı. Ona bunca kötülük eden sadist doktoru aramayı hiç düşünmedi. Tam tersine klinikte geçirdiği günleri unutmak için elinden geleni yaptı. Olayları onun yerine vücudu hatırlayacaktı. Milan Kuriç 15 yıl boyunca dökük trabantıyla Doğu Bloğu ülkelerine karış karış gezdi. Romları sabırla ve tutkuyla iyileştirdi. Birkaç kez hapse atıldı. Bütün suçlamalara meydan okudu. Her seferinde de alnının akıyla çıktı. Çingenelerin doktoruydu. Söz konusu olan kadınları kısırlaştırmak ya da antropometri ölçümleri yapmak değilse başka hiçbir doktorun elini sürmeyeceği, görmeyeceği çingeneleri kendi halkını tedavi etti. Sonra o kapısını çaldığım yağmurlu gün geldi. Bir bakıma lanetli ziyaretçi gibiydim. Her şeyden önce onu Rayko konusunu hatırlamaya zorlamıştım. Üstelik belli belirsiz de olsa yüzüm unutmaya çalıştığı dehşete benziyordu. O sırada bu önceden görmüşlük hissinin nereden çıktığını anlayamamıştı. Ne var ki ilerleyen haftalarda yüzüm gözünün önünden gitmedi. Giderek hatırlamaya başladı. Çizgilerimin üzerine isimler, olaylar yerleştirdi. O sırada bilmediğim bir şeyi anladı. Beni Pierre Senisser'e bağlayan kan bağını. Afrika dönüşünde ona telefon ettiğimde Doktor Kuriç beni sorguya çekmişti. Cevap vermemiştim. Bu hareketim kararını pekiştirmesine neden oldu. Öte yandan da hedefe o şeytansı yaratıkla hesaplaşmaya yaklaştığını tahmin etti. Uçağa atlayıp Paris'e geldi. Orada beni 3 Ekim sabahı Breslerlerin malikanesinden dönerken yakaladı. Beni Hindistan Büyükelçiliğine kadar izledi. Nereye gideceğimi öğrenmek için elinden geleni yaptı. Sonra Fransız pasaportunu uzatarak Bengal için vize istedi. Çingene doktor 5 Ekim sabahı da ben tek dünyanın merkezindeyken peşimdeydi. Orada Pierre Diazno Senisser'i görür görmez tanıdı. Beni Mermer Saray'a kadar izledi. Karşılaşma anının geldiğini biliyordu. Onun için, benim için, öteki için. Ne var ki gece olduğunda saraya zamanında giremedi. Sütunların ak kuzgun kafeslerinin yanından geçti. Avlunun basamaklarını tırmandı. Her odayı aradı. Sonunda da Marien Senisser'i tutsak ve yaralı olarak buldu. Kocası ani heyecanının nedeni öğrenmek için karısına işkence yapmıştı. Kuriç kadıncağızı çözdü. Marien hiçbir şey söyleyemedi. Yüzü delik deşik olmuştu. Ama bodrumdaki sığınağa doğru koşmaya başladı. Tuzağa düştüğümü biliyordu. Annem laboratuvara girdiğinde Kuriç daha merdivenlerdeydi. Olayların gerisi ruhumun duyarlı yüzeyinde sonsuza kadar silinmeyecek. Pierre Senisser'in saldırısı, annemin kellesini uçuran göz kamaştırıcı tırpan, canavarı yok edemeyen silahım. Kuriç oraya çıkıp Uzi'nin tetiğine bastığında serap gördüğümü sanmıştım. Yine de bayılmadan önce koruyucu meleğimin beni babamın pençesinden kurtardığını biliyordum. Bir kilometre taşından daha uzun olmayan ama öcüyle fayansta tüm hikayenin kitabesini yazan bir koruyucu melek. Sabahın 6'sı olmuştu. Ben de kendi başımdan geçenleri anlattım. Sözlerimi bitirdiğimde Kuriç hiçbir yorum yapmadı. Ayağa kalktı. Bundan sonraki saatler için planını anlattı. Bütün gece boyunca laboratuvarın bir daha açılmamak üzere yok edilmesine çalışmıştı. Hala hayattaki birkaç çocuğu anesteziyle bayıltmış, sonra da yüksek dozda mikroptan arındırıcı ilaç vermişti. Sonra bu şekilsiz yaratıkların bu lanetliler başkentinde kendilerine bir yer edineceklerini umarak kurbanların kaçmalarına yardımcı olmuştu. Sonra abimi bulmuştu. Frederick de annemin adını haykırarak Kuriç'in kollarına yığılıp kalmıştı. Sonra yine sığınağa inmiş, bütün cesetleri merkez ameliyathaneye toplayarak yakmıştı. Ateşi yakmak, alevleri kontrol altında tutmak için beni bekliyordu. "Senisser'ler," diye sordum. Uzun bir sessizliğin ardından Kuriç bir şey olmamış gibi cevap verdi. Ya onları da öbürleriyle birlikte yakarız ya da Kaligah'da nehir kıyısına götürürüz. Orada insanlar cesetleri Hint geleneklerine uygun olarak yakmayı üstlenirler. Neden onları da çocukları değil? Çok çocuk var Louis. Pierre seni seri burada yakalım. Annem ile abimi Kaligah'da götürürüz. O andan sonrası sadece alev ve sıcaklıktı. Fayanslar sıcakta patlıyor, biz ateşi insan vücutlarıyla beslerken yanık et kokusu başımızı döndürüyordu. Yanık ellerim korlara daha da yaklaşmama izin veriyordu. Ateşten kaçan uzuvları alevlerin arasına atarken kafam bomboştu. Yoğun duman avluya açık hava deliklerinden çıkıyordu. Kokuların hizmetkarları çekeceğinden, mahalle sakinlerini uyandıracağından emindik. Gelip ateşi söndürecek, olan biteni göreceklerdi. Küçük Mila'nın güdük bacaklarına rağmen kaçıp kurtulmayı becerdiği klinik yangınını düşündüm. Bengü'yü, annemin hayatımı kurtarmak için ellerimi feda edişini hatırladım. Kuriç ve ben ikimiz ateşin oğullarıydık. Burada da cehennemin kaynaklarıyla son bağımızı yakıyorduk. Hemen arkasından garajdan bir kaptı kaçtı çıkardık. Arkaya Mary Ann ve Frederick Seniser'in cesetlerini yatırdık. Direksiyona geçtim. Kuriç de Kalküta sokaklarında gideceğim yolu gösterdi. 10 dakika sonra Kaligah'ta varmıştık. Mahallenin içinden nehrin küçük kolları, ölü ve yeşilimsi suları boyunca uzayan, dar ve sonu olmayan bir sokak geçiyordu. Dini heykel atölyeleri ile genel evler yan yanaydı. Her şey uykuda gibiydi. Damlar ile elektrik kablolarının arasından görünen renksiz göğe bakarak bir robot gibi kullanıyordum arabayı. Kuriç birden durmamı söyledi. Sağ tarafta taştan bir kaleyi göstererek "Burası," dedi. Dış duvarın üzerinden bezek ve heykelciklerle kaplı sayısız kule görünüyordu. Ben arabayı park ederken Kuriç girişe doğru yürüdü. Zaman geçirmeden peşine düştüm. Otları kısa kesilmiş geniş bir avluya çıktım. Avlunun dört köşesinde odun yığınları yanıyordu. Yığınların çevresinde iskelet gibi adamlar döneniyor, ellerindeki uzun sopalarla korları karıştırıyor, alevlerin yayılmasını önlüyorlardı. Yalımlar kurşuni mor parıltılar çıkarıyor, kalın ve kapkara bir duman yayılıyordu. Kokuyu, yanık insan eti kokusunu tanıdım. O sırada alevlerden kurtulan bir el gördüm. Adamlardan biri hiç önemsemeden eli aldı, alevlerin arasına attı. Birkaç dakika önce aynı benim yaptığım gibi. Gözlerimi kaldırdım, taş kuleler şafağın griliğinde yükseliyordu. Birden hiç dua bilmediğimi hatırladım. Kuriç avlunun bir köşesinde yaşlı biriyle konuşuyordu. Bengal dinli, rahatça konuşuyor gibiydi. İhtiyarın eline kalınca bir rupi destesi sıkıştırıp yanıma geldi. "Birazdan bir baharman gelir," dedi. "Bir saat içinde tören yapılacak. Küllerini nehre atacaklar. Her şey sanki gerçek Hintliymişler gibi olacak Louis. Daha iyisini yapamazdık." Bir şey söylemeden başımı salladım. Üzerine beyazlara bürünmüş bir ceset yatırdıkları odun yığınını ateşe veren iki Bengalliyi izledim. Kuriç bakışlarımı izleyip mırıldandı. "Bu gördüklerin domdur. Hindistan kaslarının en düşüğü. Bir tek onlar ölülere dokunabilir. Bundan binlerce yıl önce şarkı söyleyip hokkabazlık yaparlardı. Romların ataları, benim atalarım Louis." Marian Seniser'in kafasını ve vücudunu Frederick'in cesediyle birlikte çarşafa sardık. Kimse çarşafın içindekilerin batılı olduğunu anlayamazdı. Kuriç yeniden ihtiyar adama döndü. Bu kez daha yüksek sesle konuştu. Yumruğunu sallayarak tehdit etti. Hiçbir şey anlamıyordum. Hemen arkasından gittik. Arabaya binmeden önce cüce ihtiyara dönüp bir şeyler haykırdı. Beriki de endişe ve kin dolu bir hareketle başını salladı. Yoldayken Kuriç olanları anlattı. "Domlar odundan tasarruf etmeye bayılır. Cesetler yarı yarıya yanmışken artıkları nehrin akbabalarına atar. Yanmamış odunları da yeniden satarlar. Marianne ve Frederick'e bunu yapamazdım." Gözlerimi önümdeki yoldan ayıramıyordum. Karanlık yaşlar yanaklarımdan süzülüyordu. Daha sonra Dakka uçağına bindiğimizde gırtlağımda hala yanık insan eti tadı vardı. Son söz. Birkaç gün sonra Kalküta'da on binlerce insan, laboratuvarın yanması sonucu acı bir şekilde ölen Fransız doktor Pierre Diazno'nun ailesinin yasını tutuyordu. Avrupa'da bu ölümden çok bahsedilmedi. Doktor Pierre Diazno bir efsaneydi efsane olmasına. Ama uzak ve gerçek dışı bir efsane. Üstelik eseri ölümünden sonra da devam ediyor. Kurduğu tek dünya her zamankinden çok daha hızlı gelişiyor. Yardımlarını yayıyor. Gazeteler ve televizyonlar Pierre Diazno'nun 1992 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi gerektiğini söylemeye başladı bile. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Simon Rickel elmas kaçakçılığı araştırmasını ustalıkla yürüttü. 24 Ekim 1991 günü Cape Town polisi kentin şık mahallelerinden birinde kadınsı tavırlı ve endişeli bir ihtiyarı Niels von Döten'i tutukladı. Usta ile ortakların birbiri ardından ölmeleri nedeniyle kuşkusuz rahatlamış görünen Afrikaner hiç zorluk çıkarmadan bütün karanlık işlerini açıkladı. Şebekenin ana hatlarını anlattı. İnsan ve yer isimleri, tarihler verdi. Simon Rickel sayesinde ifadesini okuduğumda von Döten'in itiraflarında hem Pierre Sinisser'in rolünü hem de doktorun üç kaçakçıya yaptığı şantajı gizlemeye çalıştığının farkına vardım. Sara Gabor bugün İsrail'de tutuklu. Mahkum kadınların kibustaki gibi açık havada çalıştıkları bir kampta. Sara bir bakıma başlangıç noktasına geri dönmüş sayılır. Mahkemesi daha başlamadı ama soruşturmanın ışığında dosyasının çok karanlık görülmediği söyleniyor. Genç kadına yazdığım sayısız mektuba cevap alamadım. Bu sessizliği İbrani topraklarında beni çok etkileyen gurura ve güçlü iradeye yoruyorum. Güzel kibutslunun, elmaslarının ve paralarının yerini kimse bulamadı. Kalp hırsızlığına gelince, bu hikaye hiçbir resmi belgede yer almadı. Gerçeği sadece Simon Rickel, Milan Kuric ve ben biliyorum. Bu sırrı mezara götürmekte de kararlıyız. Ayrılırken Milan Kuric sadece "Bir daha birbirimizi görmemeliyiz, Louis," dedi. "Dostluğumuz yaralarımızı kanatmaktan başka bir işe yaramaz." Elimi tuttu, var gücüyle sıktı. Bu değerli adamla el sıkışmak sakatlık kompleksimi sonuna dek yok etti. Kitabın sonu. 15 Ocak 2007.